Ayrım 4.
Dünyanın temel düzeni, asıl kuralı da buna dayanıyordu. Ama gök başkaydı. Zaman zaman Himalayalı bir din adamının ya da kitap satıcısının gök için öncesiz ve sonrasız, ezeli ve ebedi olan gök tengri için söylediklerini dinlemişti. Evet, büyük hanın ulaşamadığı, gücünün yetmediği tek varlık gök idi. Tanrı'yı simgeleyen göğü hiçbir şey korkutamaz, hiçbir kuvvet, hiçbir ordu onu yenemezdi. Öyleyse ona tapılır, ona dua edilirdi. İnsanların yazgısını, alemlerin hareketini belirleyen o idi. Himalayalardan gelen ve büyük kitapları satan da böyle diyordu. İşte bunun için bütün ölümlüler gibi Cengiz Han da insanlığı demir yumrukla yönetmesine yardım için yalnız gök tanrıya yakarıyor, yalnız ondan yardım diliyor ve ona kurbanlar sunuyordu. O, gezici bilgelerin de söyledikleri gibi evrende, ay altında birçok dünya varsa gök bütün bunların tek elden yönetimi için Cengiz Han'a ve onun soyundan gelenlere vermesin. Yeryüzünde bunun için ondan daha yeteneklisi, daha layığı var mıydı? Daha güçlüsü var mıydı? Zaman geçtikçe Büyük Han, Ulu Gök Tegri'den şimdiye kadar hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeyi istemeyi hak buluyordu kendisinde. Milletlere hükmetmek için sınırsız bir güç. Dünyanın bir tek efendisi olmalıydı. Bu da ancak bütün ötekilere baş eğdiren, onlara egemenliğini kabul ettiren kişi olabilirdi. Gök Tengri, onun fetihlerine, devletinin büyümesine, yayılmasına hiçbir engel çıkarmamakla lütuf göstermemiş miydi? Öyleyse gök ona özel bir değer veriyordu. İnsanların bilinmeyen üstün kuvvetleri de ondan yanaydı. Bütün girişimlerinde hiçbir zarar görmemiş, hep başarılı olmuştu. Oysa çelik ve ateş arasında kalarak geçtiği ülkelerde her türlü bela gelebilirdi başına. Ama bunca çığırtkanlık, öfkeli düşmanların bunca çağırması onun kudretinin artmasına engel olamamış, korku salan ününe en ufak bir gölge düşürmemişti. Tam aksi olmuştu. Ne kadar lanetlense, gök tengriye yönelerek onu ne kadar kargışlasalar ve inleseler, o da onları o kadar küçük görüyor, meydan okuyordu. Bazen korkunç kuşkulara kapıldığı, gök tanrının gazaba gelip bütün şimşekleri üzerine salacağı korkusunu duyduğu günler de olurdu. Böyle zamanlarda büyük han tebaasını biraz dinlendirir, onlara soluk aldırır, gök tanrının çıkardığı güçlüklere hak verir, hatta yaptıklarına pişman olurdu. Ama şimdi gök tanrı hiçbir hoşnutsuzluk, gazap belirtisi göstermiyordu. Ondan sınırsız lütfunu esirgemiyordu. O ise kumar oynar gibi gittikçe daha büyük tehlikelere atılıyor, gittikçe daha açık meydan okuyor ve bunu gök tanrının adaleti sayıyor ve onun sabrını sınıyordu. Ama gök tanrı hep sabırlıydı. Bundan da her şeyi yapmasına izin verildiği sonucunu çıkarıyor, yıllar geçtikçe gök tanrının onu özellikle seçtiğine, tanrının oğlu olduğuna inancı pekişiyordu. Ancak masallarda bulunan böyle bir şeye inanmasının nedeni, büyük şölen ve şenlik günlerinde ata binmiş yırcıların, ozanların kalabalık arasında dolaşarak ve onun gökte olduğunu, göğün çocuğu olduğunu söyleyerek kollarını yukarı kaldırmaları, kutsal varlık olarak kutlamaları değildi. Bu yırcıların yaptıkları basit bir dal kavukluktan başka bir şey olamazdı. Hayır, o böyle bir sonucu kendi hayat tecrübesinden, yaptığı işlerden çıkarıyordu. Ulu gök onu bütün girişimlerinde destekliyor, koruyorsa bu onun iradesine uygun, onunla uyumlu hareket etmesinden idi. Başka bir deyişle o, yeryüzünde gök tanrının temsilcisiydi. Onun buyruklarını yerine getiriyordu ve gök tengri de tıpkı onun gibi yalnız kuvvete, kuvvetin gösterilmesine, kuvveti elinde tutan değer ve önem veriyordu. Böyle olmasa bazen pek tuhaf, pek olağan dışı gördüğü kendi durumunu nasıl açıklayabilirdi? O, yoksul bir ailenin yetim bir çocuğuydu. Ailesi bilinmeyen çok eski çağlardan beri avcılıktan, çobanlıktan başka bir şey yapmamıştı. O ise coşkulara kapılmış bir şahin gibi yükselmişti. Baş döndürücü bir hızla dünyaya korku salan bir şan ve şöhretin doruğuna çıkmıştı. Bütün dünyaya egemen olma iddiasındaydı. Tarihte benzeri görülmemiş, böyle bir güce ulaşmasını başka türlü nasıl açıklayabilirdi? Gencecik iken yapmayı umduğu en iyi şey at hırsızlığı idi ve hayata böyle atılmıştı. Bugünkü duruma nasıl geldiğinin cevabı açıktı. Genç Temoçin'in atından başka bir şeyi yoktu. Eğer mavi gökün, gök tengrinin yardımı olmasaydı, altın işlemeli, ejderhaların süslediği sancakların altında nasıl at koştururdu? Nasıl Cengiz Han olur, han çadırının altında nasıl taç giyer, han tahtına nasıl kurulurdu? Bütün bunlar Asyalı bu hanın gök tanrının lütfunu kazandığını gösteriyordu. Ve şimdi de bunu doğrulayan söz götürmez bir kanıt daha vardı. O gezici kahinin haber verdiği harika bulut işte orada başının üzerinde durup duruyor, onu hiç terk etmiyordu. Oysa bunu muştulayan kahin az daha canından olacaktı. Ama söyledikleri olmuştu, doğrulanmıştı. O beyaz bulut gökten, göğün oğluna bir mesaj idi. Rızasını, lütfunu belirten bir işaret, gelecekte büyük zaferler kazanacağını bildiren bir vaat idi. Binlerce ve binlerce askerin hiçbiri böyle bir mucizenin gerçekleştirmekte olduğunu aklına getirmiyor, hiç kimse bulutu fark etmiyor, tek başına duran o bulutun oraya nereden geldiğini, niçin geldiğini kimse merak etmiyordu. İşleri güçleri yoktu da gökyüzünde bulutları mı seyredeceklerdi? Yalnız o dünyayı fethe çıkan ordusunun başındaki büyük han biliyordu bunu. Bu görüntünün büyük anlamını yalnız o anlıyor, bu inanılmaz tahmini yalnız o yapıyor ve buna şaşıp kalıyor. Bazen kesin bir inanca, bazen de kuşkulara kapılıyordu. İçine kuşku düştüğü zamanlarda bu gözlemini ve düşüncelerini başkasına söyleyip söylememeye karar veremiyordu. Ya bu sırrını açıkladıktan sonra bulut birdenbire kaybolursa, büyük hanın aklını yitirdiğini düşünmezler miydi? Sonra yine bir güven geliyordu. Hiç sebepsiz durmuyordu o bulut başının üzerinde. Birdenbire kaybolup gitmezdi. Gök tanrının ona bir işaretiydi bu. Böyle düşününce de neşeleniyor, içi sevinçle doluyordu. Kanatlanmış gibi oluyor, ne zeka ve kavrayışından şüphe ediyordu. Ne yenilmezliğinden ne de batıyı fethedeceğinden. O zaman kan ve ateşle dünya imparatorluğu kurma hayaline, bu emeline daha iyi sarılarak rahatlıyordu. İşte bu ruh ahaliyle devam ediyordu yoluna. O eski tutkusuna, hiç dinmeyen daha büyük kudret sahibi olma hırsına büsbütün kapılıyordu. Ne kadar çok şey elde ederse etsin, daha da çoğunu istiyordu. Ve günler geçiyordu. Gökyüzündeki beyaz bulut kaybolmamıştı. Her bakışta onu başının üzerinde hep aynı biçimde görüyordu. Cengiz Han, ak yeleli, kara kuyruklu, ünlü atı Kuba'ya biniyordu. Attan anlayanlar böyle bir atın ancak bin yılda bir ve çok büyük bir talih eseri olarak dünyaya geldiğini söylüyorlardı. Onun gibi güzel yürüyen bir at yoktu. Çok hızlı koşan bir yarış atı değildi ama yorulmak nedir bilmezdi. Rahvan gidişliydi. Belli bir tempoda, çok düzenli ve hiç sarsmadan yürüyordu. Sağnağın kuru toprağa sızması gibiydi yürüyüşü. Böyle bir at ağzında gem olmasa, gemi çekilmese yorgunluktan düşünceye kadar, son nefesine kadar aynı tempoda giderdi. Eski zamanlarda bir ozanın dediği gibi böyle bir hayvanla yola çıkan bir insan kendini ölümsüz sanabilirdi. Cengiz Han memnundu, mutluydu. Hiçbir zaman kendini bu kadar güçlü hissetmemişti. Bir an önce harekete geçmek için sabırsızlanıyor, sanki yorulmak bilmeyen Kuba o imiş gibi, sonu gelmeyen koşuyu yapan o imiş gibi, nehirler gibi akmak, atını dört nala sürüp gitmek istiyordu. Evet, at ve binicisi tam bir uyum içindeydiler. Birinin gücü ötekinde yankılanıyordu. Binicinin at üzerindeki duruşu da yırtıcı, avcı bir kuşa benziyordu. Alçalarak boylu sağlam oturuşlu, yanık yüzlüydü. Güvenle, gururla basıyordu üzengiye. At üzerinde değil de tahtında oturuyordu sanki. Dimdik, başı yukarıda, çıkık elmacık kemikli yüzünde ve kenarları kırışık gözlerinde bir dinginlik, rahatlık vardı. Kişiliğiyle, görünümüyle sayısız askerden oluşan ordusunu şan ve zafere götüren bir kumandandı o. Cengiz Han'a fetih tutkusu ve fatih mizacı veren özel bir neden de başının üzerinden ayrılmayan bu beyaz bulut idi. Bir sembol, onu bekleyen büyük görevin, yüce yazgının bir tacı gibi duruyordu başının üzerinde o bulut. Bu bakımdan her şey birbirini tamamlıyordu. Bulut, gökyüzü, en önde hep Cengiz Han'ın yanıkkınında bulunması gereken sancak dalgalanıyordu. Birbirinden güçlü, heybetli üç bayraktar yürüyordu önde. Yağız atlarının üzerinde bu şerefli görev onlara verildiği için pek mağrur idiler. Ortadaki sancak gönderini tutuyordu. Öbür ikisi mızraklarını ufka doğru uzatmış, onu aralarına almışlardı. İpek ve altın sırmalarla işlenmiş kara zeminli sancak, rüzgarda dalgalanıp şaklayarak büyük hanın yolunu açıyordu. Sancağın üzerinde ağzından alevler çıkan ejderha canlıydı sanki. Atılmaya hazırdı, azgın, kızgın bir devenin yuvalarından fırlamış gözleri gibiydi gözleri. Her şeyi görüyor, rüzgarın savrulmasıyla her tarafa dönüp bakıyor, gerçekten canlıymış gibi görünüyordu. Büyük Han, yorulmak bilmeden, sabahın erken saatlerinden başlayarak yönetiyordu harekatı. Noyanları her taraftan at koşturup geliyor, bilgi veriyor ve sonra Han'ın emirlerini alarak ve atını yine dört nala sürerek birliklerinin başına dönüyorlardı. Sonbahar yağmurları başlamadan en büyük engeli oluşturan İdil kıyılarına bir an önce ulaşmalıydılar. Oraya vardıkları zaman büyük soğukları, nehrin kas katı buz tutmasını bekleyecek, sonra da onu aşıp kutsal hedeflerine doğru yollarına devam edeceklerdi. Batının fethi hedefine. İlk günkü yürüyüş akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Akşam karanlığı başlarken batmakta olan güneşin yumuşak eğimli tatlı ışınları altında uzayan bozkır dünyanın uçsuz bucaksızlığını gösteriyordu onlara. Yarısı ufka gömülmüş, kızıl güneşin ışınlarıyla aydınlanan ve renklenen engin ovada binlerce ve binlerce atlıdan oluşan alaylar sıra sıra ilerliyordu. Her birlik kendi yürüyüş alanı içinde kalıyor, hepsi batan güneşe doğru akıp gidiyor ve sisler arasında yitip giden dereleri andırıyorlardı. Yorgun atlar ancak geceyi geçirmek için durdukları zaman kurtulacaklardı binicilerinden ve koşumlarından. Ama sabah erkenden öküz derisinden yapılmış büyük davullar gümbürdeyecek, orduyu harekete çağıracaktı. On binlerce insanı uyandırıp harekete geçirmek hiç de kolay bir şey değildi. Askerler çevredeki bütün kamplarda hüküm süren gürültü patırtıyı yatıştırmak, düzeni sağlamak için büyük çaba gösteriyorlardı. O saatte Büyük Han çoktan kalkmış olurdu. Her zaman ilk kalkanı oluyor, o sonbahar şafağında çadırının çevresinde aşağı yukarı gidip gelerek ayaklarını açıyor, akşam aklına gelen fikirler üzerinde düşünüyordu. Sonra bazı emirler veriyor, kulakları delercesine gümbürdeyerek savaşçılarını at binmeye çağıran davulları dinliyordu. Ve davullar devam ediyordu gümbürdemeye. Davulların her sabah gürlemesi yalnız uykudan uyandırmak için değildi. Başka anlamı da vardı bu gürlemelerin. Cengiz Han o büyük sefere katılan herkesi böyle uyarıyor, böyle dürtüp canlandırıyordu. Buyurucu, sarsılmaz iradeli Cengiz Han, davul gürlemeleriyle kapalı kapıları açıyor, uyuklayanların bilincine giriyor, onları her şeyi unutturarak kendi iradesine bağlıyordu. İnsanlar uykudayken onun iradesi dışına çıkıyorlardı. Uyku yararsız, zararlı, tehlikeli bir zaman ve bir yer idi. Uyanır uyanmaz onları o bağımsızlıktan çıkarmalı, çekip almalı, gerçekle, yani kayıtsız şartsız itaat altında oldukları gerçeğiyle yüz yüze getirmeli, görevlerini yapmaları için harekete geçirmeliydi. Büyük Han her sabah bu davul seslerini dinlerken bir böğürmeyi de duyar gibi olur, soğuk bir ürpertiyle yüreği küt küt atar, çok uzaklarda kalan bir olayı hatırlardı. Henüz yeni yetme bir genç iken, hemen yakınında birbirlerine giren iki boğanın yeri göğü inleterek tokuştuklarını, direnen toynaklarıyla tozu dumana kattıklarını görmüştü. Herhalde bu amansız dövüşten etkilenmiş, büyülenmiş olarak ayrıntıları hatırlayamıyordu. Birden savaş yayını kapmış, sadağından bir ok çekerek kardeşine nişan almış ve böğrüne saplamıştı oku. Birkaç gün önce nehirde yakaladıkları bir balık yüzünden kavga etmişlerdi kardeşiyle. Yarı uykuda olan kardeşi Bekter, canhıraş bir çığlık atarak yerinden fırlamış, sonra da kendi kan gölünde boğularak ölmüştü. Ve Temoçin, o zaman o Yesugay Bakıtır'ın yetim çocuğu Temoçin'den başka bir şey değildi. Yaptığından ürkerek daha kaçmıştı. Orada uzun uzun monoton bir sesle inlemiş, yakınmış ve durmadan davul çalarken aşağıda annesi Alangua Hatun evlat yitirme acısıyla saçını başını yoluyor, katile lanetler okuyordu. Bazı adamlar atlarına binip peşinden gittiler. Ellerini kollarını sallayarak ve bağırarak ona bir şeyler söylediler. Ama o hiçbir şey duymuyordu. Çünkü hiç durmadan çalıyordu davulunu. Peşinden gidenler nedense yanına yaklaşamadılar. Ve o sabaha kadar hiç durmadan güm güm davul çalmaya devam etti. Yüzlerce davul gümbürtüsü, onun savaş narası, vahşi acımasızlığının bir simgesi, peşinden gelenlere kalkıp belirlenen hedefe geçmeleri için bir buyruk haline gelmişti. Hedef dünyanın fethiydi. Adamları onunla dünyanın ta öbür ucuna gidecek, insan olsun, hayvan olsun, duyma, işitme yetisi olan her canlı savaş davullarının vurduğunu duyup titreyecekti. Davulların gümbürtüsüyle gizli emellerinin, düşüncelerinin ayrılmaz tanığı olan küçük beyaz bulut titreyecekti davul sesiyle. Üzerinde canlı gibi duran, atılmaya hazır ve ağzından kızıl alevler püsküren ejderhalı han sancağı da bu borada, bu koskasırgada hışır hışır dalgalanıyordu. Ah ne güzeldi sabahlar! Cengiz Han akşamları da henüz uykuya yatmadan önce çadırından çıkıp çevreye bir göz atardı. Uzayıp giden Enginova'da yer yer kızıl kamp ateşleri yanıyordu. Askeri birimlerin yerleştikleri yerde olduğu gibi refakatçi alayların, konvoyların kamp yerlerinde, sürülerin yayıldığı ovalarda, çobanların konakladığı yerde uzun uzun beyaz dumanlar çıkıyordu gökyüzüne. O saatlerde herkes et suyundan çorbasını içiyor, koca kazanlardan çıkardıkları iri et parçalarını iştahla atıştırıyorlardı. Et kokusu aç dolaşan bozkır hayvanlarının ağzını sulandırıyor, onları obanın yakınlarına kadar çekiyor, şurada, burada bu hayvanların gözlerinin parıltısı görünüp kayboluyordu. Üzüntü veren dokunaklı iniltiler de duyuluyordu uzaktan uzağa. Sonra çok geçmeden ordu derin bir uykuya dalıyordu. Yalnız arada sırada nöbetçilerin, bekçilerin bağırmaları duyuluyordu ki bu geceleyin de hayatın düzen ve disiplin içinde geçtiğini gösteriyordu. Böyle olmalıydı. Onun dünyaya hükmetme planına hizmet için herkes tam bir itaat ve uyum içinde çalışmalı, böyle davranmalıydı. Böyle zamanlarda Cengiz Han sarhoş gibi oluyor, kudret hırsı dinmiyor, yatışmıyor, fetihler arttıkça daha da artıyor ve bundan kaçınılmaz olarak bir tek sonuç çıkıyordu ortaya. Yararlı olan, yalnız onun emelini gerçekleştirmek için çalışan, canla başla buna katkıda bulunan idi. Ötekilerin yaşamaya hakları yoktu. İşte sarı özekte verilen ölüm cezasının sebebi de bu idi. Ve bu ilginç bir efsane olarak yüzyıllar sonra Abu Talib tarafından kaleme alınmıştı. Abu Talib Kutluvay bunu kaleme almakla kendisi için en büyük felaketi hazırlamış oldu. Bir gece üç atlıdan oluşan bir grup sağ kanat tümeninde devriye geziyordu. Askeri kampların gerisinde refakatçi kafilelerin, yılkı çobanlarının ve her türlü hizmet için bulunanların kampları da vardı. Devriyeler bir göz atmak için o kamplara da gittiler. asayiş yerindeydi. Günlük yürüyüşten yorgun düşen insanlar çadırlarında horul horul uyuyorlardı. Işıl ışıl yıldızların altındaki sivri tepeli bu çadırların yanında yakılmış ateşlerde sönmeye yüz tutmuştu. Çevrede karanlık ve sessizlik hüküm sürüyordu. Üç atlı denetleme turunu tamamlamış, atlarının gemini çekip durmuş, konuşuyorlardı. Kumandanları olduğu anlaşılan yüzbaşı rütbesinde iri boylu, kalpaklı olanı alçak bir sesle ''Tamam'' dedi. ''Haydi siz gidin, dinlenin. Ben burada durup son bir kez göz atacağım çevreye.'' Ki devriye uzaklaştı. Yüzbaşı ise olduğu yerde en küçük seslere kulak kabartarak bir süre etrafına bakındı. Sonra atından inerek hayvanı yularından tutup saraç, silah yapımı ve dikiş işleriyle uğraşan gezici işliklerin, atölyelerin ve öteki arabaların yanından usulca geçerek ötekilerden ayrı ta kenarda duran bir çadıra doğru yürüdü. Kulakları kirişte, başı eğik yürüyordu. Ay ışığından da saklanarak gölgede ilerliyor ama zaman zaman açığa çıkınca gözleri ve peşinden ağır ağır gelen atının sarısı parlıyordu. Yüzbaşı Erden'e kenardaki o çadıra yanaştı. Orada onu bekleyen vardı. Bekleyen kadın başına bir örtü alıp çadırın kapısına çıktı. Saybanu dedi Erden'e kısık bir sesle. Sonra da merakla durum nasıl diye sordu. Her şey yolunda, her şey iyi geçti Tanrı'ya şükür. Korkulacak bir şey yok. Seni sabırsızlıkla bekliyor, çok istiyor seni görmeyi diye fısıldadı kadın. Ben de onu görmek için yanıp tutuşuyorum zaten. Sanki kasıtlı yapıyormuş gibi bizim noyan süvarileri saymak istedi ve ben 3 günü atların arasında geçirmek zorunda kaldım. Sıkma canın Erden'e, burada olsan ne yararın olurdu zaten. Kadın başını sallayarak böyle fısıldadıktan sonra ekledi. Önemli olan her şeyin çok iyi, çok kolay geçmesidir. En küçük bir bağırma, bir ses çıkarmada her acıyı sabırla katlandı kadıncağız. Sabahleyin onu üstü örtülü bir arabaya yerleştirdim. Doğrusu hayran kalınacak bir karım var Erden'e. Ama ben ne desem boş. O talih kuşu gelip eline konan o atmaca her zaman seninle olacak. Şimdi oğluna bir at bulman gerekiyor. Tengri, Tanrı kabul etsin bu sözlerin altın. Ben ve Togulan sana sonsuza kadar gönül borçlusu, teşekkür borçlu kalacağız. Evet, şimdi bir at bulmamız gerek. Atın yularını kadına verdi. Hiç endişe etme Erden'e. Ne kadar gerekirse o kadar beklerim burada. Hadi git, Togulan seni bekliyor.